elçisinin Hazreti Ömer'den ruhların balçıktan yaratılmış olan vücuda düşmesinin, bu vücutta hapsolmasının sebebini sorması beyanındadır. Rum elçisi Hazreti Ömer'den bu sözleri işitince bir şevk duydu. Gönlü nurlandı. Nazarında sual de cevap da silinerek doğru ve yanlış kaydından kurtuldu. 1540. Ancak aslı bulunca ferilerden geçer oldu. Hikmetlere dair suale başladı. Elçi Ömer'e, o saf ruhun bu kirli yerde hapsolmasının sır ve hikmeti nedir diye sordu. Neden saf olan su balçık içinde gizlenmiş, musaffa ruh da bedene bağlanmıştır? Ömer, sen çok derin bir bahse dalıyor, manayı harfe bağlıyorsun, dedi. Başıboş manayı hapsettin, nefes rüzgarını bir harfe bağladın. 1545, sen ki ruhun cesede girmesindeki faideden perdeli, yani habersiz olduğun halde bunu bir faide elde etmek için yaptın. O Allah ki faidelerin de yaratıcısıdır. Bizim görebildiğimizi niçin görmemiş olsun? Mananın kelimelere bağlanmasının ve ruhun cesede girmesinin her birinde yüz binlerce faide vardır. Ve bu yüz binler o bir tek faidenin yanında çok ehemmiyetsizdir. Cüzün cüzü olan bu senin nefesin ve kelamın faydalı olur da, ya ruhun bedene taalluku demek olan küllün küllü nasıl faydalı olmaz? Sen ki bir cüzsün, işin faide iledir. Şu halde niçin külle tan etmek üzere elini kaldırırsın? 1550. Sözde faide yoksa söyleme. Yok, eğer varsa itirazı bırak. Şükretmeye bak. Allah'a şükretmek herkesin boynuna borçtur. Şükür, kavga edip yüz ekşitmek değildir. Eğer şükür yüz ekşitmek ise, şu halde sirkeden daha âlâ bir şükredici yoktur. Eğer sirke ciğere gitmeye yol arıyorsa ona, şekerle karışıp sirken cebin olmasını söyle. Şiir içindeki mana, her zaman şairin ortaya koymak istediği salim mana değildir. Şöyle ki, sapan atan kimsenin taşı istediği yere atamaması gibi. Rum elçisi Hazreti Ömer'in bu sözlerini büyük bir dikkatle dinledi. Vahdet mertebesini ve ulvi alemden bu toprağa inen ruhun hikayesini öğrendi. Elçinin gönlü ferahladı. Allah'a karşı duyulması gereken büyük aşkı içinde buldu. Her türlü zan ve şüphe karanlıklarından kurtuldu. Derin bir aydınlığa vardı. Sual ve cevap, doğru ve yanlış mefhumları artık onun için değildi. O birlik yolunda ve az zamanda çok mesafe almıştı. Bununla beraber yine sormak lazımdı. Aynı yolun nice yolcularını aydınlatmak ve müşküllerini cevaplandırmak için daha başka hakikatlerin de aydınlığa çıkarılmasını dilemek doğruydu. Rum elçisi bu düşünceyle Hazreti Ömer'e dedi ki, ey Ömer, her türlü cisimden ve cisim bağlarından uzak bulunan, o tertemiz ruhu bu madde alemine koşturan ve bu ten kafesine hapseden sır nedir? Temiz ruh, ulvi ruh ne için bulunduğu yüceliklerden bu sefil aleme düştü? Aslında saf olan suyun toprakla birleşerek çamurlar içinde kirlenmesine benzer bir kaderle ruh neden bu dünya balçığında durmak zorunda kaldı? Bunun sırrı, bunun hikmeti nedir? Dedi. Hazreti Ömer elçiye şu cevabı verdi. Elçi, sen derin bir bahse girdin. Hazreti Peygamber ruhun esrarını, onun bu macerasındaki hikmeti ifşaya razı olmadı. Bunun büyük sebebi Allah'ın görünme işindeki hikmete benzer. Her ruhun bu hikmeti idrake tahammülü yoktur. Öyle sırlar vardır ki onların açığa vurulmasına insanların değil bedenleri, izanları, hatta ruhları bile tahammülü edemez. Bu Allah'ın Musa peygambere sen beni göremezsin buyurması gibidir. Onun ilahi nurunun bir anlık inikasına biliyorsun Tur Dağı dayanamadı. Sen alabildiğine hür, manayı kelime ve harf kalıplarında hapsedelim istiyorsun. Bunun sebebi mananın bir kelime ve harf kalıbına girmeden karşımızdakine anlatılamayacağı vehmidir. İnsanın fikir hazinesinde gizli her manayı mutlaka dışarı çıkarması gerekmez. Böyle manaların anlatılması değil, his gibi, ses gibi duyurulması yerinde olur. İnsanlar harften ve kelimeden azade olan manayı harfe ve kelimeye hapsedeli bir buna o kadar alıştılar ki en yüce mananın en kalıba girmez esrarın dahi böyle kalıplarda görünmesini isterler. Bunda bir fayda bulunduğunu sanır ve birçok başka manaları böyle kalıplarda görüp onlar vasıtasıyla anladıkları için de bu faydaya haklı olarak inanırlar. Hakikatte mananın da bu manaları kelimelere koyabilmemizin de yaratıcısı olan Allah, elbette manaların söz kalıpları haline girmesindeki faydayı bilir. Esasen bu faydanın yaratıcısı da yine aynı hüdadır. Allah'ın bu en büyük manayı bir lafza koymamış olmasında elbette bir hikmet vardır. Şimdi sen işte bu sırrın açıklanmasını istiyorsun. Bunu isterken elde edeceğin neticenin ne büyük faydaları olacağını düşünüyor, bunu böyle zannediyorsun. Halbuki sen ruhun bir bedene girmesindeki faydayı bilmekten perdelisin. Nasıl sesi duymak, kelimeyi işitmek için senin işitici bir vasıtaya ihtiyacın varsa, tıpkı bunun gibi ruhun bir bedene girmesindeki büyük manayı anlamak için de can kulağının açık olması icap eder. Sende bu vasıta gereği kadar olsa veya açık olsaydı, şimdi uçsuz bucaksız manayı çoktan aklının idrak levhasında yazılı bulacaktın. Bununla beraber saf olan ruhun bu kesif bedene bağlanmasındaki faydalardan bazılarını seninle düşünebiliriz. Bunların başında hiç şüphesiz ilahi aşkın ve ilahi sırların bizim bulunduğumuz bu suretler, şekiller ve maddeler aleminde bir tecelli ve zuhur vesilesi bulmuş olması vardır. Bu en güzel ve en yüce sevgilinin kendi güzelliğini görecek bakışlar ve kendi güzelliğini sevecek gönüller araması, yani bazı bakışlarla bazı gönüllere böyle bir aşkın her lezzetini duyabilecek bir talih ve imkan vermesi bu sırlardan biridir. Ancak bu faydayı anlamak için bu aşkın büyüklüğünü ve bu aşkı duyan gönlü dolduran ilahi nurun enginliğini idrak etmek lazımdır. Bir zaman ondan ayrı olmanın hicranını tadan ruhun, sonra tekrar ona kavuşmaktaki vuslat şevkiyle yanabilmesi lazımdır. Düşün ki sen bir cüzsün, hatta cüzün cüzüsün. Böyle olduğu halde sen, gönlüne doğan duygularla zihninde uyanan düşünceleri söz kalıplarına koymakta veya söz kalıpları içinde görüp anlamakta büyük fayda buluyorsun. Bir de küllü düşün. Küllün küllü olan mananın nasıl sözler, şekiller ve kalıplar ötesi bir mana olabileceğini tasavvura çalış. O zaman bu büyük manayı sorup anlamakla vakit geçirmeyecek, ona sezgi yoluyla varmaya çalışacaksın ve ancak o zaman bu hazzı idrak etmiş olacaksın. Sen bir şekle girmesen, şekilsizlik alemindeki fazileti hicrana düşmesen, vuslat alemindeki hazzı nasıl bilir, hatta nasıl akıl edebilirdin? Düşün ki cisimler ve şekiller alemine gelen ruh, Allah'ın şekilsizlik ve maddesizlik alemindeyken sahip olduğu nice esrarın tohumunu bu toprağa saçmıştır. O ulvi tohumun bu toprakta sayısız şekiller ve her görünüşüne binlerce gönlün vurulacağı güzellikler yarattığına şahit olmuştur. Ruhun vücuda duyduğu sevgi ve özdeyiş de vücutta onun böyle bir şekil almasındaki derin sırdan ileri gelir. Bu Mesnevi'nin başındaki Çün Neistan'dan kopardılar beni mısrağındaki manada budur. Neistan ruhlar alemidir ve böylelikle ilahi alemden ayrılan ruh, tabiat zindanına düşmek suretiyle ayrıldığı alemin kıymetini idrake başlar. O alemdeki güzelliğin rüyasını vücut aleminde görür. Ondan ayrı olmanın hicranını duyar. Aslından ayrı olmaktaki hicranı tadar. Kısaca o alemin kadrini bilmek, o alemden uzaklaşmakla mümkündür. Ruhun ayağını sabite mertebesinden nasut alemine gelmesi, kendinde mevcut kıymetlerin bu alemde tecellisi demektir. Cenab-ı Hakk'ın ben gizli bir define idim, bilinmek istedim buyurduğunu haber veren hadis-i kutsinin de söylemek istediği sır budur. Şu kadar ki ruhlar aleminde ancak kendi istidadı ölçüsünde Allah'ı bilen ruh, orada Tanrı'nın sadece cevherini bilmekteydi. Bu cevherden akseden nurun yedi renk oluşu, yani sayısız renkler, şekiller ve hadiseler halinde görünüşü bu alemde mümkün oldu. Kısaca ruhun Allah'ı hakkıyla bilmesi, onu tekrar bulmak ve ona tekrar varmak için fikre ve aşka düşmekteki sonsuz zevki tatması yine bu alemde oldu. Ey ruhun bir bedene girmesinde fayda yoktur diyen kimse, eğer sözün faydası yoksa sus, konuşma. Bu manayı anla, itirazı bırak ve şükret. Duygunun, düşüncenin ve mananın bir harfler dizisi içine kısaca bir kelimeyle girerek gelmesindeki zevki ve fazileti bir düşün. Sonra bununla ölçülemeyecek kadar büyük bir hadise olan ruhun bir vücuda girerek orada zevk, şevk, şekil ve mana kazanmasındaki fazilete akıl koy. Ruhun her vücutta bir başka tecelli gösterişindeki sonsuz inceliğe dikkat et ve artık gerisini sorma. Kendini şükran secdelerinin zevkine bırak. Allah'a şükret. Sana kendisini bilmek ve sevmek için imkan verdi diye sevin. Şükretmek vicdan sahiplerinin en büyük ibadetidir. Şükür bir vazife, bir vicdan borcudur. Burun bükmek ve yüz ekşitmek, kısaca şüphenin boyunduruğunda kalmak şükür değildir. Şükür insanı ızdıraplara, belalara duçar olduğu zaman bile güler yüzlü kılan fazilettir. Daima ekşi yüzlü olan sirke gibi şükür etme. Eğer mutlaka sirkenin vücutta yol almasını istiyorsan, onu bal ile karıştır. Bir özge şerbet yap. Şerbetin sirkencebin olsun. Şu demek ki sirken, vücudunun derinliklerine bir tat, bir lezzet halinde girsin. İnsanın içine ancak tatlı şerbet olarak, bela ve mihnetlerden şikayet edip, yüz ekşitmeden girebilen ekşide fayda vardır. Sen, İnsanoğluna böylesine sağlık ver. Bütün bunlara rağmen mana zahir olamadıysa, bunu mananın her zaman istenilen kalıba giremeyişindeki derinlikte ara. Şiir söyleyen, sözü vezin, kafiye ve şekil kalıpları içinde söylemenin sırrına eren nice söz sanatkarı şair görülmüştür ki, söylemek istediği başka, söylediği başka olmuştur. Şair çok defa ruhuna doğan manayı mısralara yerleştirmek istemiş fakat sözünde ya bu mana tam olmamış yahut bir başka mana yol almıştır. Bu bakımdan şiir sapana konan taş gibidir. Sen bir noktaya nişan alır, sapanını çekersin. Taş gider, bir başka noktayı vurur. Şiir böyle olunca ruhun vücuda gelişindeki derin mana ve kainatta vuku bulan tecelliler nasıl tam bir ifade bulabilsin? Bu hal sadece sözle ve söylemekle bilinmez. Buna vicdanının hazırlıklı olması yahut bir kamil mürşidin sohbetinde hazırlanması lazımdır. Allah'la oturmak isteyen tasavvuf ehliyle otursun sözünün manası beyanındadır. 1555. Elçi içtiği bu kadehle kendinden geçti. Aklında ne elçilik vazifesi ne de getirdiği haber kaldı. Hakk'ın kudreti karşısında mest ve hayran kaldı. Elçi bu mertebeye ulaştı ve sultan oldu. Sel deryaya erişti, deniz oldu. Dane tarlaya düştü, ekin oldu. Ekmek insana lokma olunca insan vücudunda hayat bulup idrak sahibi oldu. Mum ve çıra ateşe canlarını feda edince kendi karanlık varlıkları da nura gark oldu. 1560. Sürme taşı dövülerek gözlere çekilince göze kuvvet ve görücülüğe yardımcı oldu. Ne mutlu o adama ki kendi kendinden kurtulmuş bir ölümsüzün vücuduna bağlanmıştır. Yazık o zindeye ki ölülerle düşüp kalkarak zindeliğini kaybetmiş ve ölmüşlerden olmuştur. Ne zaman ki Allah'ın Kur'an'ına sığınırsın, o zaman peygamberlerin ruhlarıyla da aşinalığın olur. Kur'an, temiz ve saf kibriya deryasında yaşayan peygamberlerin ahvalini beyan eder. 1565. Eğer Kur'an okuduğun halde onun hükümlerine ulaşamazsan, dediğini tutmazsan, senin peygamberleri ve evliyayı görmenin ne faydası olur? Ama Kur'an'ın hükümlerini kavrar, peygamberlerin kıssalarını okursan, can kuşuna ten kafesi dar gelir. Kafeste mahpus olan kuşun buradan kurtulmak istemeyişi cahillikten ötürüdür. Kafeslerinden kurtulmuş ruhlar, millete yol göstermeye layık olan peygamberlerin ruhlarıdır. Onların sesleri kafeslerin dışından, din semtinden gelir ve der ki, senin için ten kafesinden kurtulma yolu ancak budur. 1570. Bu daracık kafesten bununla yani zindelerle aşinalık kurup dirilerek kurtulduk. O kafesten kurtulmanın bundan başka çaresi de yoktur. İnleyip sızlayarak kendini düşkün göstermeye bak ki seni değersiz bulup şöhret halkasının dışına atsınlar. Zira halk arasında şöhret sahibi olmak öyle sağlam bir bağdır ki bu bağ demir bir zincirden de beterdir. Tasavvuf Allah'ın seni senden öldürüp sendeki maddiliği yok etmesi ve sana kendi sonsuzluğunda hayat verip seni kendi varlığında ebedi kılmasıdır. Tasavvuf ilahi ahlakla ahlaklanmaktır. Bu ahlak ona ulaşan ruhu ölümsüz bir hayata yahut biricik ölümsüzün hayatına ulaştırır. Nitekim o Rum elçisi Hazreti Ömer'in lisanında söz haline giren ilahi aşk ve hakikat şarabından keskin yudumlar içti. Bu sonsuzluk şarabının tesiriyle öylesine kendinden geçti ki Fuzuli'nin öyle sermezsem ki idrak etmezem dünya nedir? Men kimem saki olan kimdir? Meyü sahba nedir? Söyleyişindeki hale ulaştı. Artık ne elçiliği ne Rum'dan araba getirdiği haber aklında idi. Elçi Allah'ın kudret ve büyüklük hikayesini Hazreti Ömer gibi daha dünyada iken Hakk'a varmış birinden dinlemişti. Gönlü Allah'ın nuru, imanı ve hakikatiyle dolmuştu. Daha dün Rum Kayseri'nin elçisi ve bendesi iken şimdi en büyük sırrın tacını giymiş, kölelikten azad olmuş, o kadar ki ulaştığı manevi derecelerin sultanı olmuştu. Kişi köle iken sultan olmak nice iştir diye soracak olursan, düşün ki toprak üzerinde dere misali akan nice sular, yürüyüp, köpürüp, engine varmış, sel iken derya olmuştur. Rum elçisi de böyle bir sel gibi yürümüş ve Hazreti Ömer'in esrarı deryasına karışıp bu denizin hakikatleri sırrına ermiştir. Sulak tarla bulan danenin bol verimli ekin olması da böyle değil midir? Bilmez misin ki ekmek kendi kendine iken ne duygu, ne idrak, ne düşüncedir. Fakat ekmek insanlar tarafından yendikten sonradır ki hem duygu, hem idrak, hem düşünce olur. Daha dün hiçbir şey bilmeyen bir madde iken duyan ve düşünen insanda vicdan olup en büyük hakikati yani hakkı öğrenir. Bu tıpkı mum gibi, çıra gibi bir nura karışmaktır. Mum ve çıra kendi hallerinde iken gece karanlığında gece kadar karanlık birer cisimdirler. Fakat onlar bir kere aleve değip onun ateşinde yandılar mı, yalnız kendi yanışlarıyla kalmaz, çevrelerini de aydınlatırlar. İnsan da böyledir. Bir kere vücut karanlığından kurtulup aşk ateşiyle yanarsa, kendi varlığından eriyip kendi vücudundan kül olup bir ilahi nur haline girer. Sürme taşı da öyledir. Aslında siyah ve karanlık olan bu taş, dövülüp toz olup gözlere çekilince gözün daha iyi görüp daha çok aydınlanmasını sağlar. Bu tıpkı bir kamil mürşide varmadan önce gönlü karanlıklarla dolu olan müridin, mürşidinin irşadıyla aydınlanıp güneşlerden daha nurlu bir ruh haline girmesi gibidir. Çünkü büyük mürşit karanlık sırları aydınlatandır. Bunun içindir ki nefis, ihtiras ve ayıplarıyla dünya kirlerinden kurtulmuş, Allah'la dirilmiş bir veliyi tanıyıp ondan feyz alan kula ne mutlu. Buna mukabil Allah'ın kendisine yaşama istidadı verdiği nice kimseler, hakikatte ölü hatta yok olan dünya ve nefis heveslerine dalıp kendilerini ebedilik yolunda öldürürler. Allah'ın hakikati ilmi ile yani irfanla hayat bulmayan her insan ölmüş insan demektir. Ölmeyen insan olmak için Allah'ın Kur'an'ındaki aydınlığa sığınmak gerekir. Bu büyük peygamberlerin ruhlarıyla aşinalık kurmak, canını onların canı seviyesine ulaştırmak demektir. Çünkü Kur'an büyük peygamberlerin hallerini bildirir. Kişiye onların halleriyle hallenmenin yollarını gösterir. Peygamberler ilahi hakikat denizinin sırlarını bilenlerdir. Peygamberlerin en büyüğünün getirdiği Kur'an ise gök kubbenin ardındaki bütün sırları aydınlığa kavuşturan kitaptır. Kur'an okumak, onun ardına kadar açtığı perdelerin arkasındaki hakikati görmek demektir. Kendi ruhunu Kur'an ışığında aydınlatmayan kimse, velilerle nebilerin sohbetinde bulunmakla da bir şey kazanmış olmaz. Çünkü büyük sır, o veliler ve nebiler vasıtasıyla ruha sunulan Kur'an-ı Kerim'in kelamındadır. Kur'an-ı Kerim'i okuduğu halde onun semasına ulaşamayan, ondaki hakikat iklimine giremeyen kişi Kur'an tilavet etmiş sayılmaz. Hazreti Muhammed'in nice Kur'an okuyucu vardır ki Kur'an ona lanet eder buyurması bundandır. Bu lanet Allah'ın rızasından uzak kalma anlamındadır. Kur'an'ı duymak, onu benimsemek o kadar ki varlığını onun kelamında eritmek adeta Kur'an'la Kur'an olmak demektir. Bu hale ermiş kimseye hoş bir hal gelir. Ruhu kendi ten kafesinde durmayıp zamansızlık ve mekansızlık ummanında seyreder. Bu ruhun varacağı hallerin en hoşu, en ulvisidir. Bilgisiz, korkak ve zayıf kuş kafesinden çıkmak istemez. Peygamberlerle velilerin ruhu ise kafeslerinden kurtulup hakikat semasında korkusuz kanat oynatanlardır. Onlar kafes içinden seslenen ve bizi arada hapsolmaya çağıran cılız sesler değildir. Kafeslerin dışarısından seslenir. Bize iman zevki sunarlar. Namelerinde bizi de içinde bulunduğumuz kafesten kurtarıcı hakikatler gizlidir. Bu nameler bizi ölü gönüllerin sohbetinden ayırır. Kur'an'a sığınmaktaki fazileti haykırır. Biz bu çok muhkem görünen, hakikatte çürük ten kafesinden onların tuttukları ışık sayesinde kurtulduk. Gönlümüzü onların, o velilerle nebilerin tuttukları meşaleyle aydınlattık. Bu yolda sen de bir mesafe almak istersen, sana şöhret vaat eden, seni dünya işlerinde kuvvetli ve sağlam görüp çevrende halkalanan insanlardan kurtulmaya bak. Kendini onlara kavi ve her türlü şöhret ve mevkiye layık gösterme. Ta ki seni doğru yoldan alıp mevki ve mansıp sevdaları denizine götürmesinler. Alkışlayıp yolundan etmesinler. Çünkü halk dünyası ve dünyalığı kuvvetli kimselerden hoşlanır. Halk arasında bu yolda meşhur olmak öyle kırılmaz ve koparılmaz bir zincirdir ki, bir kere dolandı mı ondan kurtulamazsın. Artık ve yalnız dünyanın malı olursun. Senin için ne perde aşmak, ne hakka yaklaşmak, ne de Kur'an nuruyla aydınlanmak vardır. Sana madde aleminin kapıları açılmış ve onların hoşluğu, parlaklığı ölçüsünde mana yolları kapanmış olur. Bu hakikati daha açık anlamak istiyorsan, Tuti kuşunun hikayesini dinle. Bu kuş öyle yapmıştı. Ten kafesini kırıp mana semalarında uçmanın yollarını bulmuştu.